15. Kaset 1. Yüz, sayfa 409. 1924 kanunlarıyla medreseler kapatıldı. Bununla beraber devlet, dini personele daha fazla eğitim sağlamak için bazı çabalar gösterdi. Alt düzeyde Milli Eğitim Bakanlığı bazı imam hatip okulları kurdu. Üst düzeyde eski Süleymaniye Medresesi, İstanbul Üniversitesi içinde, böylece de Cumhuriyet'in Ankara'daki Milli Eğitim Bakanlığı'nın nihai denetimi altında bir ilahiyat fakültesi olarak yeniden kuruldu. Bu yeni ilahiyat fakültesi, laik ve batılı bir cumhuriyete daha uygun, yeni, modernleştirilmiş ve bilimsel bir dini eğitim merkezi olarak hizmet görmek amacındaydı. 1928'de fakülte, İslam dininde reform ve modernleşme sorununu incelemek ve üniversite kanalıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na tekliflerde bulunmak üzere bir komisyon kurdu. Komisyonun başkanı Profesör Mehmet Fuat Köprülü'ydü. Üyeleri arasında birçok ilahiyatçı kadar psikoloji ve mantık profesörleri de vardı. Haziran 1928'de yayınlanan raporu, dinin bir toplumsal kurum olduğunu açıkça belirtmekle başlar. Diğer toplumsal kurumlar gibi din de toplumsal hayatın gereklerini karşılamalı ve değişim ile gelişime ayak uydurmalıydı. Bundan dolayı Türk demokrasisinde din muhtaç olduğu hayatiyet ve ilerlemeyi de göstermeliydi. Rapor sonra şunları belirtir. Modern toplum görüşleri karşısında böyle bir reformu, bunun için hazır olan zemin ne kadar büyük olursa olsun, mistik ve irrasyonel unsurların çalışmasından beklemek hemen hemen imkansızdır. Dini hayat, ahlaki ve iktisadi hayat gibi diğer kurumlarla ahenkli olacak bir şekilde bilimsel esaslar üzerinde yeniden düzenlenmelidir. Bu amacın sağlanması için komisyonun tavsiyeleri dört başlık altında gruplanmıştı. İlki olan ibadet şekli, oturacak sıraları ve gardıropları ile temiz ve düzenli camiler ihtiyacından bahseder. Halk buralara temiz ayakkabılarla girmek zorunda olmalıdır. İbadet dili hakkındaki ikinci başlık, bunun Türkçe olmasında bütün dua ve hutbelerin Arapça değil, ulusal dilde olması gereğinde ısrar eder. İbadetin niteliği hakkındaki üçüncü başlık, ibadeti güzel, ilham verici ve ruhani yapmanın çarelerini arar. Bunun için camilerin yetiştirilmiş müzikçilere ve ayrıca müzik aletlerine ihtiyacı vardır. Modern ve kutsal enstrümantal müzik ihtiyacı acildir. Dördüncüsü ve sonuncusu, ibadetin düşünce yanı üzerinde durur. Basılı hutbe dizileri yerine ancak gerekli felsefi eğitimi görmüş vaizlerin vermek yetkisinde olacağı gerçek bir dini rehberlik geçmelidir. 27 dipnot. Latvi Levonyan, The Turkish Press, 1932, sayfa 174 ve devamında iktibasen verilmiştir. Osmanlı Sultanlığı'nı, Cumhurbaşkanlığı, Bakanlığı ve Parlamentolu bir ulusal cumhuriyete çevirmek mümkündü. Camiye oturacak sıraları, orgu ve imam muganisi ile bir Müslüman kilisesine çevirmek mümkün değildi. Komisyonun tavsiyeleri, biri hariç her bakımdan ölü doğmuştu. Hatta ilahiyat fakültesinin kendisinin bile vaktinden önce kurulmuş olduğu belli oldu. Medrese geleneklerine alışık hocalar, kendilerine verilen görevi gönül hoşluğuyla benimsemediler. Zamanın atmosferi de bunun gerçekleştirilmesine elverişli değildi. 1929'da orta dereceli okullarda Arapça ve Farsça dil öğretiminin kaldırılması, öğrencilerin hem sayısını hem yeteneğini azalttı. Bazı başarısız reform çabalarından sonra fakülte sonunda 1933'te kaldırıldı ve zamanla onun yerini Edebiyat Fakültesine bağlı Şarkiyat Enstitüsü aldı. İlahiyat Fakültesinin var olduğu 9 yıl boyunca öğrencilerinin sayısı 284'ten 20'ye düştü. Aynı dönem içinde imam ve hatip okullarında da paralel bir düşüş vardı. Bu okulların son ikisi de 1932'de kapatıldı. Nispeten önemsiz Kur'an okuma okulları dışında Türkiye'de resmi dini eğitim ortadan kalktı ve yeni bir modern din rehberleri sınıfı yetiştirme teşebbüsü tamamen terk edildi. 1928 komisyonunun tavsiyelerinden sadece birinin uygulanma yeteneği vardı. İbadetin Türkçeleştirilmesi. Kur'an'ın ve peygamberin hadislerinin Türkçe'ye çevrilmesi için teşebbüse geçildi ve 1932'de meclis bu çevirilerin hazırlanıp yayınlanması için 4000 lira tutarında bir ödenek ayırdı. İş tamamlanmadı. Camideki ibadeti Türkçeleştirme teşebbüsü baş gösteren muhalefet karşısında terk edildi. Fakat bir noktada hükümet ısrar etti. Cami içinde yine Arapça kullanılsa bile genel yerlerde kullanılması hoşgörülemezdi. Türk milliyetçiliğinin teoricisi Ziya Gökalp, yıllarca önce Türk camilerinin minarelerinden okunan ezanın Türkçe yapılmasını istemişti. 28 dipnot. Heyt, Foundations, sayfa 102-103. Bir ülke ki camiinde Türkçe ezan okunur. Köylü anlar manasını namazdaki duanın. Bir ülke ki mektebinde Türkçe Kur'an okunur. Küçük büyük herkes bilir buyruğunu hüdanın. Ey Türkoğlu, işte senin orasıdır vatanın. 29 dipnot. Yeni Hayat, 1918. 30 Ocak 1932'de Tanrı Uludur ünlemi Ayasofya minarelerinden ilk kez Türkçe olarak çınladı ve kısa bir süre sonra ezanın Arı Türkçesi Dil Kurumu tarafından hazırlanıp Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yayınlandı. Ankara Konservatuvarı'ndan bunun için bir Türk melodisi bestelenmesi istendi. 30 dipnot. Cake, W.I. sayfa 1-74-75. Bütün Türkiye'de müezzinlere yeni ezan öğretildi ve 1933 başlarında çıkarılmış olan bir emir fiilen yasaklanmamakla beraber Arapça ezanın yerine Türkçesini koydu. Öyle görünüyor ki ibadete bu tek hükümet müdahalesi diğer laiklik tedbirlerinin herhangi birinden daha geniş bir halk kızgınlığına sebep oldu. 31 dipnot. Rustov, Politics and Islam, sayfa 84. Beka ve yeniden doğma. 32 dipnot. Türkiye'de son yıllarda dinin yeniden canlanması birçok yazarın dikkatini çekmiştir. Jacke'nin ve Rustov'un daha önce anılan yazılarından başka şunlar da zikredilebilir. Haydn, Islam in Modern Turkey. 29, 1947, 299-308. Bernard Lewis, Islamic Revival in Turkey. 1952, 38-48. Thomas, Recent Developments in Turkish Islam. 6, 1952, 22-40. H.A. Reid, Revival of Islam in Secular Turkey. İbit, 8, 1954, 267-282. A.L. Tbevi, Islam and Secularism in Turkey Today. 1956, sayfa 325-337. Paul Sterling, Religious Change in Republican Turkey. 12, 1958, 395-408. W. Cantwell Smith, Islam in Modern Turkey. 1957, sayfa 151-205. Bir Türk yazar tarafından din ve politikanın tartışılması için bakınız Karpat, sayfa 271 ve devamı. 1930'larda Türkiye'de laikleştirmenin baskısı cidden pek kuvvetli oldu. Her ne kadar rejim alenen anti-İslamik bir politikayı hiçbir zaman benimsememiş ise de, örgütlü İslamiyet'in iktidarına son vermek ve Türk halkının zihninde ve kalbinde onun gücünü kırmak arzusu açıktı. Dini eğitimin yasaklanması, camilerin dünyevi amaçlara döndürülmesi, hukuki ve toplumsal reformların öğretisini kuvvetlendirdi. Hızla büyümekte olan başkentte hiçbir yeni cami yapılmadı. En çok göze çarpan ve en sembolik olan şey İstanbul'daki büyük Ayasofya Bazilikası'nın kaderi oldu. Fatih Sultan Mehmet, Bizans'a karşı zaferi anında onu cami yapmıştı. Cumhuriyet onu müze haline getirdi. 33 dipnot. Rustov, Politics and Islam, sayfa 84. Bütün bunlara rağmen Türkiye'de laikleşmenin hiçbir zaman bazen zannedildiği kadar tam olmadığına dair birçok kanıtlar vardır. Önce özellikle Anadolu'da derviş şeyhlerin mezhepleri şeklinde halk dininin yüzey örtüsünün altında yaşamaya devam ettiğini gösteren birçok belirtiler vardı. 1930 gibi yakın bir tarihte bile İzmir yakınında Menemen'de göze çarpan bir olay cereyan etti. Kubilay adında genç bir Kemalist subay, mahalli bir derviş liderin halka yaptığı konuşmada rejime saldırdığını duymuştu. Buna karşı gelince şeyhin ve destekleyicilerinin alkışları arasında kitle tarafından yakalanıp ayaklar altına alınarak yavaş yavaş başı kesildi. Suçlu cezalandırıldı ve Kubilay'ın hatırasına bir anıt dikildi. Bu anıtta 1951'e kadar her yıl bir anma töreni yapılırdı. Atatürk'ün ölümünden sonra dinin tekrar ihya edileceğine dair söylentiler vardı. Fakat Mayıs 1940'da askeri imamların orduya dönmesinden başka bir şey olmadı. Devletin laik politikasına karşı dini muhalefetin ilk açık belirtisi 1940'da gözüktü. Bir önceki yıl Türk Milli Eğitim Bakanlığı, Avrupalı şarkiyatçılardan kurulu uluslararası bir ekip tarafından Liden'de hazırlanan büyük kolektif eser Encyclopedia of Islam, İslam Ansiklopedisi'nin Türkçe basısını yayınlamaya karar vermişti. Türkçe basısı salt bir çeviriden ibaret değildi. Eskimiş olan birçok yazılar Türk bilim adamlarınca gözden geçirilecek veya yeniden yazılacak, birçok yazılar da eklenecekti. Fakat tümü Liden basısına egemen olan aynı bilimsel zihniyet içinde kalmak amacındaydı. Genç Türk döneminde Müslüman dergisi Sebil Ül Reşad'ın yayınlayıcısı olan Eşref Edip başta olmak üzere dindar zihniyette bir grup Türk bu projeye şiddetle karşı çıktı. Bu sözde Encyclopedia of Islam'ın gerçekten bir İslam ansiklopedisi değil, İslamlığa karşı bir ansiklopedi olduğunu, kısmen misyonerlerin çabalarına yardımcı olmak, kısmen de İslam dininin temelini yıkmak amacını taşıyan Hristiyan misyonerlerin bir eseri olduğunu söylüyorlardı. İslamlığa karşı olduğu iddia edilen bu projeyi desteklediğinden dolayı Milli Eğitim Bakanlığı'nı önce basında, sonra kendilerinin çıkardığı dergide çıkan mektup ve makalelerle yerdiler. 1941'de Türk İslam Ansiklopedisi adında resmi ansiklopedi örneği fakat tamamen Müslüman görüşü esasına göre yazıldığına inandıkları yazılar ile kendi rakip ansiklopedilerini yayınlamaya başladılar. Ansiklopedilerinin her fasikülüne, aynı zamanda bakanlıkça yayınlanan diğer ansiklopedinin çıkan fasikülleri hakkında şiddetli ve çok kez küfürbaz yergiler ihtiva eden bir magazinde ekliyorlardı. Türkiye'nin savaş sonrası yeni demokrasisi, tabiatıyla artık laikliğe karşı düşmanlıklarını ve İslamlığın ihyası isteklerini gittikçe daha açık olarak ilan eden dini liderler de dahil olmak üzere, bütün fikir akımlarına çok daha büyük bir ifade hürriyeti veriyordu. Alenen tartışılan ilk konu dini eğitimdi. Tartışma basında ılımlı makalelerle özel tartışmalar halinde başladı. Sonra 24 Aralık 1946'da bu konu Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nde enine boyuna tartışıldı. Hükümet partisinin birçok üyeleri dini eğitimin tekrar kurulması lehinde konuştular. Başbakan bunların isteklerine uymayı kesinlikle reddetmiş olmakla beraber bu konuda bizzat bir tartışma yapılmış olması o zamanın daha otoriter Türkiye'sinde geniş ölçüde gelecek bir politika değişikliğinin habercisi olarak görüldü. Bunu basında, parlamentoda ve diğer yerlerde uzun bir çekişme izledi. Dini eğitim hoş görülmeli miydi? Dini eğitim okullarda zorunlu mu yoksa ihtiyari mi olmalıydı? Milli Eğitim Bakanlığı'nın mı yoksa yıllarca sükuttan sonra şimdi yeni bir hayata filizlenen Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mı denetimi altında olmalıydı? Bu sorunlar sonunda bir uzlaştırma ile çözüldü. 1949 başlarında dini eğitim Türk okullarına tekrar kondu. Cumartesi günü öğleden sonraları 2 saatlik bir dersten ibaretti ve yalnız ebeveynleri bunu açıkça isteyen çocuklara verilecekti. Büyük çoğunluk istedi. Ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nın temsilcilerinden kurulu bir karma komisyon tarafından hazırlandı. Bu ders kitabı, örneğin Mekke ve hatta Şam'daki Müslümanların muhtemelen güçlükle tanıyacakları İslamcılığın modern bir ifadesini sunar. İkinci adım, Ekim 1950'de dini eğitimin zorunlu yapılmasına, Daha doğrusu ebeveynlerin daha önceki gibi din derslerini istediklerini değil, istemediklerini belirtmek zorunda bırakılmasına karar verilmesiyle atıldı. Bu ders, ilkokulların yalnız 4. ve 5. sınıflarında uygulandı. Diğer geri kalan sınıflarda dini eğitim ihtiyari olarak kaldı. Bu değişiklikler, dini konulara ilginin artması ve camilere gelenlerin sayısının kabarmasıyla birlikte yüksek din öğretimi sorununu ortaya çıkardı. Yıllarca hiçbir yüksek din öğrenimi yapılmamıştı. Dinin canlanması, böylece okullarda bile din öğretimi yapacak ve camilerde çeşitli dini görevleri yerine getirecek yetenekli kimselerin azlığını kesinlikle meydana koydu. Bu ciddi dini eğitim görmüş adam kıtlığı, dini canlanmada fanatiklere ve cahillere meydanı boş bıraktı ve bu hal çok kez kötü sonuçlar verdi. Şüphesiz hiç olmazsa kısmen bu nedenledir ki hükümeti ilahiyat fakültesini tekrar kurmaya kararlaştırdı ve fakülte Ekim 1949'da kapılarını öğrencilere açtı. Yeni fakültenin birçok özellikleri dış gözlemcinin dikkatini çeker. Daha öncekinden farklı olarak yeni fakülte, büyük camileri, kitaplıkları ve gelenekleriyle eski dini merkez olan İstanbul'da değil, Cumhuriyet Türkiye'sinin kalbi ve hükümet makarı, yeni bir şehir olan Ankara'daydı. Eski medreselerden farklı olarak, üniversitenin bir parçası ve dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın nihai denetimi altındaydı. Kurulan ilk kürsüler arasında İslam sanatı ve dinler tarihi vardı. 34 dipnot, read. The Faculty of Divinity in Ankara, Müslim. 1956, 295-312 ve 1957-22-35. Savaştan sonra artan dini faaliyetin birçok belirtileri vardı. Bunlardan en göze çarpıcı olanlardan biri de din görevlilerinin gittikçe artan bir şekilde kendilerini kabul ettirme çabasıydı. Uzun bir süre şehirlerde ve hatta köylerde bile sessiz kalmışlar ve seslerini yükseltmeye cesaret edememişlerdi. Şimdi çok daha fazla kendilerini göstermeye başladılar. Camilerin dışında dini kıyafet giyilmesi hala yasaktı. Fakat Müslüman ibadeti için aşikar bir elverişlilik gösteren bere, ulemanın eski sarığının yerini tutan toplumsal bir belirti oldu. Açıkça bu niteliği alması dolayısıyla Türkiye'de bere de bir süre yasaklandı. Fakat çok geçmeden sakallı ve bereli yaşlı adamların birçok yerlerde gittikçe artan bir şiddetle görüşlerini ve isteklerini dile getirdikleri görülecekti. Ulemanın arta kalanı daha tutkulu olmuştu. Bunlardan bazıları dini eğitimin denetimini açıkça istediler ve deneme kabiliğinden politikaya karışmaya başladılar. 1950 sıralarında vakıfların tekrar Diyanet İşleri Başkanlığı'na iadesini istemeye başladılar. Bu istek yerine getirilirse, ki henüz getirilmemiştir, şüphesiz onların gücünü ve etkisini büyük ölçüde arttıracaktır. Camilere gelenlerin sayısı önemli derecede arttı. Artık birçok camilerde hoparlör vardı. Kahve, dükkan, taksi ve pazarlarda duvarlarda eski yazılı levhalar ortaya çıktı ve sokaklarda satışa çıkarıldı. Gittikçe artan çapta dini kitaplar ve risaleler yazılıp basıldı. Din üzerine pek çok popüler risalelerden başka İslamiyet'e dair kitaplar, peygamberin ve diğer simaların biyografileri, İslam tarihi, ilahiyatı ve mistisizmi üzerine eserler, Kur'an'ın çevirileri ve yorumları da vardı. Oldukça önemli sayıda Türk Mekke'ye hacca gitmeye başladı. 1950'de hacca gidenlerin sayısı hükümetin bu amaç için döviz vermemesine rağmen 9.000 kadardı. Büyük İstanbul gazetelerinden üçü haç röportajı için özel muhabirler gönderiyor ve popüler basın dini konulara gittikçe artan bir ilgi gösteriyordu. Çok daha anlamlı olarak bütün Cumhuriyet dönemi boyunca gizlice var olmakla devam eden tarikatların canlanmasına dair birçok belirtiler vardı. İslamlığa karşı gittikçe artan resmi hoşgörünün derviş tarikatlarını da tekrar ortaya çıkmaya teşvik edeceği tabiydi. Ancak görülüyordu ki hükümet Ortodoksluğa karşı gösterdiği hoşgörünün aynını popüler ve mistik İslam'lığa da uzatmaya hazır değildi. Tarikatlara karşı bu hükümet güvensizliği yeni değildi. Daha önceki zamanlarda sultanlar bile itizal ve ayrılık şüphesi ve bunların boşalmasına sebep olabileceği tehlikeli ve sıkışmış enerji dolayısıyla onlara yan gözle bakmıştı. Savaş yıllarında zaman zaman bazı şeyhler tutuklanmıştı. Büyük bir olay Nisan 1950'de Kemal Pilavoğlu adında Ticani tarikatının bir şeyhi tutuklanıp yargılanmak üzere Ankara'ya getirildiği zaman başladı. Yargılama büyük bir ilgi uyandırdı. Şeyhin binlerce müridi adliye sarayı dışındaki sokaklarda toplandı. Duruşma salonuna girdi. Bağırışma ve gösteriyle yargılanmaya müdahale etti. Sonunda yargılamanın geri kalan kısmı için adliye sarayının 200 polisin kordonuyla korunması zorunlu oldu. Şeyh, 40 bin müridi olduğunu iddia ediyordu. Daha sonra diğer tarikatlar hakkında da birçok benzer yargılamalar, Mayıs 1950'de Nakşibendiler, Haziran'da Mevleviler, Mart 1951'de Kadiriler oldu. 35 dipnot, Rustov, Politics and Islam, sayfa 97 ve devamı. Cake, kalender, 1942-1951. Savaş sırasında ve savaştan sonra Türkiye'de önemli bir dini basın gelişti. Ve 1950'ye gelindiği zaman kendini tamamen veya esas itibariyle dini konulara ve dini fikirlerin yayılmasına adamış pek çok dergi bulunuyordu. Bunlar üç ana kategoriye ayrılabilir. En çok okunanlar, gerektiğinde yüksek sesle okunmak üzere daha çok zanaatkârlara ve köylüye hitap eden çoğu haftalık dergiler olan halk gazeteleriydi. Bunlar hitap ettikleri halkın zihniyetine muhtemelen pek iyi yansıtan sade bir dindarlık şeklini ortaya koyuyorlardı. İkinci grup isabetli bir şekilde dini renge bürünmüş bulvar faşizmi olarak tanımlanmıştır. En önde gelen örneği düzensiz aralıklarla Ozan Necip Fazıl Kısakürek tarafından yayınlanan ağzı oldukça bozuk bir dergi olan Büyük Doğu idi. Büyük Doğu dinci, milliyetçi ve monarşist idi. Ve bin yılda Fransa'yı yapan 40 kral yerine Osmanlı hanedanı ile Aksiyon François'nin bir Türk kopyası olarak görünüyordu. Üçüncü ve en ilginç grup bazı entelektüel iddialı dergilerden müteşekkildi. En önemlileri Türk İslam Ansiklopedisi, Selamet ve Sebil Reşat idi. Sonuncusu Genç Türkler devrinde aynı adla yayınlanmış olan derginin tekrar canlanması olduğunu ifade ediyordu. Yazarlarının çoğu o devirden arta kalan isimlerdi ve yayınlanmakta olan dini kitapların birçoğu da bunların eseriydi. Bu dergiler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın desteğinden yararlanır görünüyorlardı. Bu dergilerin muhtevası hayal kırıklığı doğuracak derecedeydi. Genç Türk döneminin dini dergileri pek yüksek bir standartı korumuştu ve İslamlığı, edebiyatını, doktrinlerini, geleneklerini gerçekten iyi bilen kimseler tarafından yazılmıştı. Fakat bu kişilerin çoğu ölmüştü ve sağ kalan birkaçı da hep 30 yıllık bir hayal kırıklığı ve inzivanın yaralarını açıkça gösteriyordu. Yüksek bir dini eğitimin yokluğunda onların yerini tutabilecek kimse görünmüyordu. Dergiler çoğu kez gerçek anlamda dinci olmaktan ziyade klerikalist idi. Tartıştıkları şeylerin çoğunu daha çok kaba ve haşim bir politika üslubunda ele alan, genellikle batıya ve çok kez Hristiyanlığa karşı yabancı düşmanıydılar. Örneğin Hindistan hakkında arizi olarak gözüken makaleler, ümmet çerçevesinde risalelerden ibaretti. Ve modern Hint ve Pakistan İslamlığındaki pek önemli dini sorunların ve eğilimlerin hiç farkında gözükmüyordu. Bunların muhtevalarının çoğu hakim, batılı kavramlarla yeni bir şekilde ifade edilen gerçek İslam değerlerinin bilinen tahrifiyle İslam dininin savunmasından ibaretti. Yakın ve uzak İslam geçmişinin takdiminde tarihi romantizm, okumuş Müslümanları şu ya da bu batılı tarafından İslamlık hakkında yapılmış bir metiyeyi yakalayıp, onun önemini her türlü makullük derecesini aşan bir şekilde şişirmeye yönelten aşağılık duygusu. Bu tarih romantizmi, Müslüman düşünürlerin kendi uygarlıklarını batılı kavramlar içinde haklı göstermeye gereksiz olarak çabaladıkları diğer Müslüman ülkelerde de bulunur. Türkiye'de bazı yeni çeşitlemeler vardır. Örneğin Osmanlı ulemasının gerçek Kemalist ve Cumhuriyetçi olduklarını gösterme çabasına paralel olarak, bizzat Mustafa Kemal'in de iyi ve inançlı bir Müslüman olduğunu göstermek gibi. Modern dünyada İslamlığın sorunları ve modern bir devlette İslamlığın rolü konularını ciddiyetle ele alma teşebbüsüne ancak arızi olarak rastlanır. Bunlardaki fikirler de esas itibariyle iki kaynaktan alınır. 19. yüzyılın Hintli ve Mısırlı reformcuları, son Diyanet İşleri Başkanlarından Ahmet Hamdi Akseki ve en aktif gazetecilerden biri olan Ömer Rıza Doğrul, hem Arapçayı hem İngilizceyi iyi biliyorlardı ve her iki kaynaktan kitaplar çevirmişlerdi. Bununla beraber modern Türkiye'de bu dini canlanmanın siyasal rolünü belirlemek kolay değildir. Fikir hürriyetinin yeniden tesisiyle İslamiyet zorunlu olarak yine siyasal bir konu oldu. Dini destek avantajının diğer tarafa kaptırılması korkusu da her iki ana partiyi bu harekete karşı hiç olmazsa hoşgörüye, çok kez de teşvike yöneltti. Aynı zamanda hem Halk Partisi hem de Demokrat Parti bu hareketi sınırlı bir çerçeve içinde tutmakta dikkatli görünüyorlardı. Hükümetin hayati saydığı konularda hiçbir müdahaleye müsamaha edilmedi. Tarikatlar yine frenlenmiş, vakıflar eski haline idade edilmemişti. Bazı aşırıların isteklerine rağmen Arap yazısına dönmek veya Cumhuriyet'in sosyal kanunlarını kaldırmak gibi değişiklikler ciddiyetle düşünülmüyordu. Aynı zamanda dini canlanmanın gücü o kadar belirliydi ki, demokratik bir Türkiye'de hiçbir parti onu görmezlikten gelmeyi ve hatta ona karşı çıkmayı göze alamazdı. Canlanma güç ve hız bakımından büyümeye devam etseydi, bu reformların bile tehlikeye girmesi imkansız değildi. Dini canlanmayı hangi ögeler destekliyordu? 1924'ten beri din Türkiye'de açık bir siyasal etken değildi. Onun gerçek gücü ve destek temeli iyice bilinmez. Genç aydınlar, Cumhuriyet'in okullarında ve üniversitelerinde öğrenim görmüş olanlar, bundan pek az etkilenmiş ve ona öfkeden küçük görmeye kadar değişen çeşitli duygularla bakar görünüyorlardı. Ona karşı esas muhalefet üniversitelerdeydi. Fakat onların klerikal tepkinin mevcut şekline ve liderlerine karşı gösterdikleri hoşnutsuzluk, bizzat İslamiyet'ten hoşnutsuz oldukları şeklinde bizi yanlış düşünceye yöneltmemelidir. İslamiyet, Türk ulusal özdeşliğinde bir kenara itilemeyecek kadar derinden kök salmış bir ögedir. Ve milliyetçi aydınlara daha uygun bir inanç şekli hala geniş bir yankı uyandırabilir. Bir sınıf olarak memurlar, rüzgar yönündeki değişikliklere karşı aşırı derecede hassastırlar. Memurlar arasında, orduda ve hatta parlamentoda dindarlık modu oldu ve hepsi gericilerin bütün programını desteklememekle beraber birçokları Türk halkının sağlamlığı için hem manevi hem siyasal nedenlerle İslam inancının ve uygulamasının belli ölçüde yeniden ihyasını zorunlu gördüler. Köylü yine her zaman olduğu kadar dindardı. Onlar için dini canlanma gibi bir sorun bahis konusu değildi. Tek fark şu idi ki, dini duygularını şimdi daha açıkça ifade edebiliyorlardı. Dini canlanmanın belki de güçlü destekleyici ögelerinden biri Türkiye'de esnaf, şehirdeki zanaatkar ve küçük dükkancılar diye bilinen sınıftı. Bunlar genellikle pek fanatik idiler ve köylüler gibi çoğu şu veya bu tarikatle bağıntılıydı. Son olarak tüccar sınıfı komünizme karşı her ek teminat şekline ilgi gösteriyordu ve hiç olmazsa taşrada dine riayetkarlık gelenekleri vardı. Dini canlanmanın komünizme karşı gerçekte ne derece teminat olduğu tartışma götüren bir konu idi. laik çevrelerde dini canlanmanın hiç olmazsa halk seviyesinde derviş dininin komünist tahrikçilerden esinlendiği ithamı sık sık öne sürülmüştür. Anadolu tarikatları, geçmişte kurnaz propagandacıların siyasal amaçlarla istismar edebilecekleri ilkel dini komünizme hiç de yabancı olmamışlardır. Diğer Müslüman ülkelerdeki gelişmeler, mevcut düzeni yıkmak için en iyi şans arz ettiği zaman, komünizmin kütle fanatizmi hareketleriyle işbirliğinden kaçınmadığını gösterir. Bunun Türkiye'de ne ölçüde meydana gelmekte olduğu, genel olarak Rus yayılmasına karşı eski ve köklü Türk güvensizliği Türkiye'yi komünist tohumlara karşı müstesna surette kısır bir toprak haline getirmekle beraber herkesin ancak tahmin yürütebildiği bir konudur. Dini canlanmanın liderleri genellikle genç Türk döneminden arta kalan eski kuşaktan kimselerdi. Aralarına pek az genç katılmış görünüyor, birçok laik aydında gerçek bir dini canlanma olmadığını, sadece bazı kimselerce uzun süreden beri saklı tuttukları ve şimdi açıkça belirtebilecekleri duyguların yeniden teyidinin bahis konusu olduğunu ileri sürüyordu. Hareketin onu tutan kuşakla birlikte öleceğini ve sadece geçici bir anlamı olduğunu söylüyordu. Bu görüş noktasını kabul etmek güçtür. İslam'ın Türk halkı arasında derin kökleri vardır. Kurulmasından çökmesine kadar Osmanlı İmparatorluğu, İslam güç ve inancının ilerlemesine veya savunmasına adanmış bir devletti. Biraz yeni ve ayrı bir şekle dönüşmüş olmakla beraber, esas itibariyle ve sarsılmaz olarak İslami kalmış olan klasik Müslüman kültürlerden tevarüs edilen gelenekler, Türk düşüncesine, hayatına ve edebiyatına baştan başa sinmişti. 36 dipnot. H.A. Reid'in dikkatli gözlemlerine bakınız. Religious Life of Modern Turkish Muslim in Frey, sayfa 108-148. Bir yüzyıllık bir batılılaşmadan sonra Türkiye, büyük, herhangi bir dış gözlemcinin mümkün görebileceğinden daha büyük değişikliklere uğramıştır. Türk hayatının ve kültürünün derin İslami kökleri hala canlıdır. Ve Türk ile Müslümanın nihai özdeşliği Türkiye'de hala rakipsizdir. Uzun bir aradan sonra İslam'ın dirilmesi derin bir ulusal ihtiyaca cevap verir. Tarikatların zaman zaman galeyana gelmesi, resmi İslamlığın sınırlı ihyasından çok daha geniş ölçüde, yüzey örtüsünün altında hareket halinde olan kuvvetlerin ne kadar güçlü olduğunu gösterir. Canlanmanın nasıl bir yol tutacağı hala açık değildir. Eğer basit tepki yoluna devam ederse, geçen yüzyılın eserlerinin pek çoğu yıkılacak ve Türkiye o kadar zorlukla çıktığı karanlığa tekrar dönecektir. Fakat bu ne tek ne de en muhtemel yoldur. Türkiye'de diğer Müslüman ülkelerde olduğu gibi Batı'nın ve Doğu'nun en iyi ögelerinin bir sentezini başarmaktan umutla bahsedenler vardır. Bu boş bir umuttur. Tarihte uygarlıkların çarpışması genellikle seçilmiş en iyi ögelerin izdivacı ile değil, daha ziyade iyi, kötü ve nötr ögelerin rastgele bir araya gelmesiyle sonuçlanmaktadır. Fakat modern hayat ve düşünce düzeyinde dini inancın gerçek canlanması imkanın sınırları içindedir. Türk halkı pratik sağduyusunu ve çare buluculuk gücünü kullanarak İslamlık ile modernlik arasında çatışmaya düşmeksizin kendilerine hem babalarının hürriyet ve ilerleme yolunu hem de dedelerinin Allah yolunu izlemek yeteneğini verecek işler bir uzlaşmayı bile bulabilir. Yazı ve dil, 37 dipnot. Bu konuda en kapsayıcı inceleme, Uriel Hyde'ın Language Reform in Modern Turkey adlı monografisidir. Türk dili ve yazısındaki reformlar hakkında sayısız yazılar arasında aşağıdakiler zikredilebilir. J. Denny, 1935-223-247. Rossi, 7. 1937-295-310. Aynı yazar. La Reforma Linguistica in Turquia, 15, 1925, 45, 57. Aynı yazar. Un Decennio di Riforma Linguistica in Turchia, 1932-1942. 12-1942, 466-477. Aynı yazar, 25 anni di rivoluzione del alfabeto e 20 di riforma linguistica in Turchia. 33-1953-378-384. H.W. Duda, Der İslam. 26-1942-77-100. Dil reform ve araştırılmasının tarihi evreleri için bakınız Agah Sırrı Levent, Türk dilinde gelişme ve sadeleşme safhaları, 1949. Yazı ve dil. 14. yüzyıl sonlarında İran'dan Türkiye'ye geçen ve Bektaşi dervişleri tarikatınca benimsenen bir doktrine göre Allah'ın imajı insan yüzüdür. İnsanın özelliği dildir. Dil de Allah'ın, insanın ve ebediyetin bütün sırlarını içine alan Arap yazısının 28 harfiyle ifade edilir. Sünni Müslümanlar, Arap yazısını tebcil etmede bu öğretiyi izleyenlere verilen adla hurufiye kadar ileri gitmezler. Bununla beraber Kur'an'ın nazil olduğu dile ve yazıya özel bir mübareklik atfederler. Mümin için Kur'an'ın metni yazılmış olduğu yazı da dahil yaratılmamıştır, ebedi ve ilahidir. Temsili resim ve heykellerin putperestlik yönünde küfür eğilimi olarak sayıldığı camilerde onların yerini kaligrafi almıştır. Camiin iç dekorasyonu büyük ölçüde Arapça yazılara, Tanrı, Peygamber ve ilk halifelerin adları, Amentü, Kur'an'dan ayetler ve hatta surelerin bütününe dayanır. Birçok yazı stilleri kullanılmıştır ve büyük üstadların elinde yazı sanatı, Batı geleneğinde yetişmiş bir kimsenin esasına nüfuz etmesi kolay olmayan, karışık ve derin bir güzelliğe erişmiştir. Müslümanlar için Kur'an'ın metni, kelimesi kelimesine ilahidir. Onu yazmak veya okumak bizatihi bir ibadet eylemidir. Bu tezyin metinleri, Müslüman ibadetinin ilahileri, nameleri ve ikonlarıdır. Hem Müslüman dindarlığını hem de Müslüman estetiğini anlamak için bir anahtar. Birçok toplumlarda din ile yazı arasında sıkı bir bağıntı, hiçbir yerde Osmanlı dünyasındakinden daha açık olmamak üzere vardır. Güney Slavlarının dili, Katolik Hırvatlarca Latin harfleriyle, Ortodoks Sırplarca Kiril alfabesiyle yazılır. Suriye'de ortak Arap dilini Müslümanlar Arap yazısıyla, Hristiyanlar Siryani, Yahudiler de İbrani yazılarıyla yazarlar. Anadolu'da Türkçe konuşan Hristiyanlar, Türkçeyi bağlı oldukları kiliseye göre Yunan veya Ermeni harfleriyle yazarken, Girit'te Rumca konuşan Müslümanlar da Rumcayı Arap harfleriyle yazarlardı. Müslüman ile kafiri ayırt eden dış ve gözle görünür belirti dil değil yazıydı. Türkçe her zaman Arap yazısıyla yazılmamıştı. Bilinen en eski Türk yazıları 8. yüzyıl Orhon kitabeleri runik harflerle yazılmıştır. 8. ve 9. yüzyıllarda Kuzey Semitik kaynaklı Uygur alfabesi Orta Asya'da yaygın bir şekilde kullanılır oldu. Fakat İslamiyet'e girişleriyle birlikte Türkler, Batı Afrika'dan Endonezya'ya kadar bütün diğer Müslüman halkları gibi Arap yazısını benimsediler. Şimdiki yüzyılın başlarına gelindiği zaman Türkler bu yazıyı 1000 yıla yakın bir süreden beri kullanmakta bulunuyorlardı. Ve diğer bütün yazı türleri uzun zamandan beri unutulmuş idi. Arap alfabesi, Arapçaya mükemmel uymakla beraber Türk dili için özellikle elverişsiz idi. Türkçe, Arapça ve Farsçadan alınmış birçok sözcükleri içine almakla beraber, Arap yazısının ifade edemediği birçok şekil ve sesleriyle, temel yapısı her ikisinden de pek çok farklı olarak kalır. Arap yazısının kendisi, öğrenilmesi hiç de kolay olan bir şey değildir. Osmanlı Türkçesinde imla ile telaffuz arasındaki İngilizce'dekinden daha geniş farklılık onun güçlüklerini daha da arttırmıştı. Osmanlı Türkçesinin güçlüğü sadece yazıldığı yazıdan ileri gelmiyordu. Dilin kendisi de Arapça ve Farsçadan yalnız sözcükler değil, terkipler ve hatta gramer kuralları iktibas ederek ağdalı ve suni bir hale gelmişti. Osmanlı Türkçesi en iyi günlerinde bir imparatorluk uygarlığına yaraşır bir araç olarak ihtişamlı bir ifade aracı olmuştu. Fakat daha sonraları daha az hünerli kimseler elinde ağır, esneksiz ve inanılmaz derecede ağdalı hale gelmişti. Resmi dilde telmih ve yapmacıklarla dolu karışık ve sökülmesi güç bir üslup ortaya çıkmıştı. 18. ve 19. yüzyıllarda Osmanlı düz yazısı genellikle tam bir mübalağa halinde dejenere olmuştu. Yolu izi belli olmayan şaşırtıcı kelime kalabalığında ince anlam farklarının kaybolduğu, eğilip bükülmüş sentaks ve şişirilmiş deyimler yığını. Yazı, idareci ve dini elitin ek bir üstünlük nedeni halinde imtiyazlı bir sır olarak kaldığı sürece büyük güçlüklerin büyük önemi yoktu. Tersine bu gruba girişi kısıtlamaya ve prestijlerini arttırmaya yarardı. Fakat 19. yüzyılda batılılaşmanın ve modernleşmenin etkisi, liberal ve milliyetçi ideolojilerin yeni cevaplar sunduğu yeni sorunlar ortaya çıkardı. Osmanlı yazısı ve dili, modern eğitim, modern bilgi ve fikir aracı olarak yetersiz görülüyordu. Memur, subay, hukukçu, gazeteci, yazar ve politikacıların meydana getirdiği yeni, laik, okumuş sınıf, dillerinin kendi önlerine koyduğu gecikme ve kısıntılara karşı gittikçe sabırsızlaşıyordu. Yazıda reform sorununu ilk ortaya atanın, Batılı bilim edebiyatının çeviri ve yayılmasında özellikle etkin olan bir Türk yazar ve memuru Mehmet Münif Paşa olduğu görülüyor. 1828-1910. Mayıs 1862'de yeni kurulan Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye'de yaptığı bir konuşmada, bilimin ilerlemesi ve yayılmasına zorunlu bir başlangıç olarak alfabede reform sorununu ortaya attı. Osmanlı imlasının öğretimi ve öğrenimi güçtü. Daha da fenası hatalı ve muğlak idi ve okuyucuyu eğitecek yerde kolaylıkla yanlış yola yöneltebilirdi. Bilginin yayılması için en güçlü alet olan basın içinde elverişsiz idi. Batı alfabesine kıyasla pahalı ve verimsizdi ve 2 veya 3 kat fazla harfe ihtiyaç gösteriyordu. Bu güçlükleri yenmek için Münif Paşa ıslah edilmiş bir Arapça matbaa yazısı teklif ediyordu. 38 dipnot. Levent, sayfa 167 ve devamı. Fevziye Abdullah Tansel, Arap harflerinin ıslahı ve değiştirilmesi hakkında ilk teşebbüsler ve neticeleri 1862-1884. Bel, No 66, 1953, 224 ve devamı. Münif Paşa hakkında ayrıca bakınız Tanpınar, sayfa 150 ve devamı. Mortman, 1, 173 ve devamı. Mardin, Genesis, 1962, indekste ilgili madde ve aşağıda sayfa 432. 14 ay sonra, Kafkaslardaki Rus valisinin Doğu dilleri tercümanı olan Azerbaycanlı Türk Ahuntzade Feth Ali tarafından başka bir matbaa yazısı reformu teklif edildi. Feth Ali, İstanbul'a gelip sultana, Müslüman uluslarınca kullanılan normal Arap harflerinin yerine geçmek üzere düzeltilmiş bir alfabe planı sundu. Teklifi sadrazamlık tarafından görüşülmek üzere Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye'ye havale edildi. Cemiyet verdiği raporunda meselenin gerçekliğini kabul etti. Fakat bir çözüm olarak Feth Ali'nin tekliflerinin kabulünü tavsiye edemedi. 39 dipnot. Levent, sayfa 169 ve devamı. Tansel, sayfa 226. 1869'da sorun aleni bir tartışma halini aldı. Londra'daki sürgün genç Türkler tarafından yayınlanan Hürriyet gazetesinde bir makale, Türk okullarında çocuklara verilen öğretimi şiddetle yerdi. Ermeni, Rum veya Yahudi çocukları kilise veya havra okullarında 6 ayda gazete ve mektup okumayı ve 1 yılda mektup yazmayı öğrenirlerken, Müslüman çocukları bir gazete okumaktan aciz olarak yıllarca eğitim görüyorlardı. Hatta öğretmenleri bile genel olarak düzgün bir mektup yazamıyordu. Makalenin yazarına göre kusur, tabii zekadan yoksun olmayan çocuklarda değil, eğitim sisteminin bütünündeydi. Bu makale İstanbul'da İran elçisi Malcolm Han'da ilginç bir tepki uyandırdı. Hürriyet yayınlayıcılarına gönderdiği bir Farsça mektupta Müslüman eğitim sisteminin kötü olduğunu kabul eder, fakat kabahati kullanılmaya devam edilmesi yeterli bir eğitimi imkansız kılan ve Müslümanları Avrupa uygarlık düzeyine erişmekten alıkoyan Arap yazısında bulur. Malcolm Han, İslam ülkelerinin bütün zayıflıklarının, yoksulluğunun, güvensizliğinin, despotizminin ve haksızlığının köklü nedenini Arap alfabesinin yetersizliğinde görüyordu. Hürriyet'te yayınlanan Malcolm Han'a cevapta Namık Kemal, Türkiye'nin hastalıklarının nedeninin bilgisizlik olduğunu kabul eder. Fakat bütün kabahatin alfabenin yetersizliğinde olduğunu kabullenemez. Özet olarak İngiliz yazısının Türkçe kadar düzensiz ve muğlak olduğunu, yine de İngiltere ve Amerika'da cehaletin az olduğunu belirtir. Öte yandan fonetik bir yazı kullanan İspanyollar, İngiliz ve Amerikan eğitim düzeyinin çok altındadır. Namık Kemal, her halükarda yazıyı değiştirmenin pratik güçlüklerinin yenilmez olacağını söyler. 1878'de yazılmış bir mektupta Namık Kemal, Türkçeyi Latin harfleriyle yazma imkanları hakkında bazı düşüncelerde ileri sürer. 15. kaset, 1. yüzün sonu.